Ayrım 46. Özne yüklem ilişkisi. Eylemin yapılma biçimindeki değişmelere göre öznenin kendi özelliklerini değiştirmesidir diye tanımlayabileceğimiz bu konuya ilişkin yanlışlıklara da göz atmakta yarar var. Örneğin bir şeyi birine öğretirsiniz, o kişi o şeyi öğrenmiş olur. Bu yüzden bir pop şarkısında geçen "Her aşk bitermiş bir gün bildim, her aşk bitermiş öğretildim" söyleyişini uyak yüzünden düşünmüş bir yanlış saysak da ciddi bir yanlıştır. Şarkı sözü yazarlarının uyağı Türkçeyi bozmadan bulmak gibi bir görevleri olduğunu belirtmeden geçmeliyim. Bestecisi "Şimdi aramızda değil, Allah nur içinde yatsın" diyoruz. Söyleyen Allah işin içine karıştırmasaymış, tümce düzgün olacakmış. Ama Allah diye bir özne varsa, yatsın değil, işi Allah'a bırakıp yatırsın denmeli. Otomobil yarışlarında görülmez kaza. Gören birilerinin bu görme işini yapması, yapmaması söz konusu olmadığına göre, görülmez değil, görünmez kaza olmalı. Şu cümleye bir bakalım. Göktepe öldürmek için mi dövüldü? Tümcesinde de öldürmek yerine öldürülmek kullanılmalıydı. Göktepe öldüren değil, öldürülen kişi çünkü. İlk kez uygulamaya başlayan sistem. Bu sözde de benzer bir yanlış var. Sistem kendi kendini uygulama işine başlamamış. Doğrusu ilk kez uygulanmaya başlanan sistem olmalı. İzmir'de belediye otobüslerinde eskiden şöyle bir uyarı vardı. İstanbul'da da bir halk otobüsünde gördüm aynı uyarıyı. Pasonuzu istemeden gösteriniz. Şimdi kim uğraşır? Çantayı aç, cüzdanı bul, içinden pasoyu çıkar ve şoföre göster. Uzun iş. İstemeye istemeye göstereceksiniz pasonuzu. Ama elden ne gelir? Anlam buymuş gibi görünüyor, oysa değil. Şoför istemeden gösterin, siz gösterin denmek istiyor. Pasonuzu istenmeden gösteriniz. Esirgenen küçücük bir ne, neler neler düşünmemize yol açıyor. Duruluk. Bir anlatımda gereksiz sözcük bulunmaması durumudur. Gereksiz sözcük hem anlatımın akışını bozar hem de yanlış vurgulamalara, yönlendirmelere neden olur. Gereksiz sözcük çıkarıldığında tümcenin anlamında daralmaya, anlatımında bozukluğa yol açmayacak sözcüktür. Anlamda daralmaya yol açmak derken şunu kastediyorum. Başka biçimde iletilmeyen bir anlamı ileten her sözcük gereklidir. Fazlalık görüp atamayız onu tümceden. Buraları ben de pek sevdim tümcesine bakalım söz gelimi. Ne deyi atabiliriz ne peki. Ötekileri zaten atamayız ama D'nin ve pekin anlamlarını veren başka hiçbir şey bulunmadığına göre tümcede ufak tefek görüp bunları da atamayız. Bir sözcüğün gereksiz bulunması için anlama ve anlatıma hiçbir katkı sağlamaması lazım. Anlatım bozukluğunu gidermek için tümceye eklemek zorunda olduğumuz kimi sözcükler vardı. Bunlar genellikle yanlış tümcede bağlanmayı önlemek için koyduğumuz onu, ona, ondan gibi sözcüklerdi. Bunlar da gereklidir. Onu çok seviyor, ondan ayrılmayı hiç istemiyordu gibi bir tümcedeki onu ve ondan sözcüklerinin ikisi de gereklidir. Birinden birini atarsak anlatım bozukluğu oluşur çünkü. Duruluğu engelleyen etkenler. Duruluğu engelleyen etken gereksiz kullanımdır. Şimdi nelerin gereksiz kullanılabileceğine kısaca göz atalım. Sıfatların gereksiz kullanılması. Biz bu lokantada natürel bitkiler söyleyişinde bitki söz konusu olduğuna göre natürel sıfatı gereksizdir. Hiç değilse şimdilik bütün bitkilerin natürel olduğunu söyleyebiliriz. Gazetedeki çıkan yazısında sözünde gazetelerde sözcüğündeki ki eki daha sonraki çıkan sözcüğünün yerini tuttuğu için bu sözcüğü gereksiz kılmıştır. Aynı durum TRT Yönetim Kurulu'ndaki çalışan bütün kişiler sözünde de vardır. TRT Yönetim Kurulu'ndaki kişiler herhalde çalışıyorlardır orada. Hem ki ekinden dolayı hem de çalışan belirtmesi gereksiz ve uygunsuz olduğu için bu sözcük tümceden çıkarılırsa ne anlamda bir daralmaya ne de anlatımda bozulmaya yol açmış olur. Her gün ülkede birçok sayıda kişi AIDS yüzünden ölüyor. Bu tümcede de sayıda sözcüğü gereksizdir. Çünkü birçok sözcüğü sayı ile iletilmek istenen anlamı bütünüyle içermektedir. Belirteçlerin gereksiz kullanılması. Onunla birlikte paylaştığımız anılar sözü için şunları söyleyebilirim. Onunla sözcüğündeki la parantez içinde bu ek ile sözcüğünün ekleşmiş biçimidir. Araç, birliktelik ve benzeri anlamlar katar. Burada zaten birliktelik anlamı katıyor. Ve paylaştığımız sözcüğündeki işteşlik, eylemin tek başına yapılmayacağı, karşılıklı ya da birlikte, burada birlikte yapılmak zorunda olduğu anlamı yüzünden birlikte sözcüğü gereksizdir. Sami'nin arabasıyla birlikte yola koyuldular. Tümcesindeki birlikte sözcüğü la, le ekiyle ilgili yukarıdaki açıklamaların ışığında gereksiz olmakla kalmaz, ayrıca yanlış da. Arabayla birlikte yola koyulmak ne demek? Arabayı yanlarında mı taşıyorlar? Araba hareket ettiği anda onlar da yanında koşmaya mı başlayacaklar? Araç olarak kullanıyorlar arabayı, ona binip gidecekler. Bozukluğun da giderilmesi için birlikte sözcüğünün tümceden ivedilikle atılması gerek. İskele verilmeden önce inmemizi önemli rica ederiz. Bu da İstanbul Şehir Hatları vapurundaki bir uyarı. Henüz değilse bile yakın bir zamanda önce sözcüğü gereksiz konuma düşecek. Dolayı sözcüğünün düşüp anlamını dan ekine bırakması gibi olacak onun durumu da. Önce düşerse dan eki böyle bir anlamı da iletmek zorunda kalacak. Umarım yeniden bir daha gelirim tümcesinde, yeniden ve bir dahanın ikisi de birden fazla. Biri yeterdi. Çünkü yeniden bir daha demek, bir daha da yeniden. Yarışma birazdan başlamak üzere duyurusunda da benzer bir yanlış var. Başlamak üzere olan şey birazdan başlayacak demektir zaten. Bir de yaklaşıklı örnekler var. Yaklaşık 3 yıla yakın bir zamandır. Yaklaşık 3 yıldır ya da 3 yıla yakın bir zamandır kullanımlarından biri yeğlenmeli. Hem yaklaşık hem 3 yıla yakın fazla. Maçın başlamasına yaklaşık 1 saat 5 dakika var. Bu örnekte yaklaşık sözcüğü tümüyle gereksiz. Çünkü 1 saat 5 dakika yaklaşık bir zamanı değil, kesin bir zamanı göstermekte. Yaklaşık 29 kişinin öldüğü bildirildi tümcesinde de aynı durum var. Yaklaşık 30 kişi olabilir ama 29 yaklaşık değil. Kesin bir sayı gibi görünüyor. Benzer bir örnekte 2004'lü yıllar örneğinde var. 2000'li yıllar olabilir ama 2004'ün içinde başka yıllar olamaz. İlgeç ve bağlaçların gereksiz kullanılması. Tüm zorluklara karşı göğüs geren falanca derken karşı ilgeci gereksiz ve yanlış kullanılmıştır. Zorluklara karşı göğüs gerilmesine gerek yok. Zorluklara göğüs germek yeter. Eğer merak etmediği takdirde diye yapılan tümce girişinde eğer sözcüğü gereksiz. Ama bunu der demez eğerle ilgili bir konuya değinme gereğini duydum. İçinde sase kullanılan tümcelerde eğeri gereksiz gören bir anlayış var. Bunlar koşul tümceleridir. Koşul çekimi Türkçe'de sase eki ile yapıldığına göre bu tümcelerde bu ekte bulunacaktır. Eğer geç kalacaksam haber veririm. Eğer beğenmiyorsan söyle gibi yüzlercesi verilebilecek örnekleri düşünüyorum bunu söylerken. Bu tümcelerde eğer pek gerekli görünmeyebilir. Çünkü sağ S eki gerçekten de onun ileteceği anlamı iletiyor. O zaman şunu sormama izin verin. Eğer sözcüğünün sağ S'siz bir tümcede kullanılma olanağı var mı? Eğer diye başlayacağınız tümceleri düşünün. Bir koşul çekimi gerekiyor değil mi? Öyleyse eki yeterli görmek bizi eğer sözcüğünün dilimizden çıkarılması gerektiğini söylemeye kadar götürebilir. Peki bu sözcük fazla geldi bize deyip atalım mı eğer sözcüğünü dilimizden? Eğer ki kadın haklarını korumaksa ki bunun başını ben çekerim gibi biçimsiz bir tümcede bile fazlalık olan eğer değil kiler. İkisi de gereksiz. Ama ilki tümüyle gereksiz. Eğer'e kıymayalım efendiler. Adılların gereksiz kullanılması. Anlatımda dil bilgisi yanlışlarını gidermek için sıklıkla başvurulan yöntem, her iki tümceye de uymadığı halde ortak öğe olarak kullanılan sözcükle bağlantıyı koparmak, aslında ortak olmayan o öğe yerine tümcenin gerektirdiği öğeyi çoğunlukla adıl türünden getirerek anlatımı düzeltmektir. Selma'ya gitti, özlediğini söyledi türündeki yanlışlıkları anımsatmaya çalışıyorum. Bu tümcedeki anlatım bozukluğunu düzeltmek için ikinci tümceye onu adılının getirilmesi zorunludur. Ancak insanların bu yanlışlıklarla ilgili bilgi edindiklerinde anlatım bozukluğuna yol açmamak için sık sık adıl kullanmaları bir başka şeye, gereksiz adıl kullanımına neden olur. Fatma'yı çok özledi, onu görmeye gitti tümcesindeki onu adını çıkarıldığında tümcenin anlatımında bir bozukluk olmayacağı için Fatma'yı çok özledi, görmeye gitti. Onu adılı gereksiz kullanılmıştır. Eş anlamlı sözcük kullanımı. Belki Osmanlıcadan getirdiğimiz kötü alışkanlıktan dolayıdır. Aynı anlamda birkaç sözcüğü bir arada kullandığımızda anlatımımızın güçleneceği yanılgısına kapılıyoruz hala. Oysa dilek ve temenniler, saadet ve mutluluklar birlikte sunulduğunda tekinden daha zengin anlam iletmez. Olsa olsa aynı anlamda sözcüklerin arka arkaya getirilmesiyle anlatımın şişmesine yol açar. Çocukların eğitim ve terbiyesi önümüzdeki aylarda yinelenecek ve tekrarlanacak. Ay mehtabı, örneğin mesela gibi kullanımları kastediyorum. Bu tutum Türkçesini yeterli görmeyip Türkçesinin yanına Arapça ya da Farsçasını katma eğiliminden kaynaklandığı gibi Arapça ve Farsçanın Türkçe ile desteklenmesi isteğinden de besleniyor olabilir. Farsça dan eki, Türkçedeki lık dik ekinin yerini tutar söz gelimi. Şam'dan sözcüğü, şam, şem, mum, dan, lık, luk. Mumun konduğu yer mumluk anlamındadır. Tıpkı böyle çaydan da çayın konduğu yer çaylık demekken, halk ne olur ne olmaz deyip yanına kendi bildiği eki de eklemiştir. Böylece sözcük çaydanlık olmuştur. Bugünlerde Türkçe yine başka sözcüklerle, bu kez İngilizce, Fransızca sözlüklerle desteklenmeye çalışıyor. Hayat belli seçenekler sunar, alternatifler. full dolu, nüans farkı demeler hedeflendiği gibi kültürlü göstermiyor kullanılı. Tam tersine gülünç duruma düşürüyor. Yardımcı eylemlerin gereksiz kullanılması. Anmaktan anıt, geçmekten geçit sözcüğünü türettiğimiz gibi ummaktan umut sözcüğünü türetmiş, ne var ki pek de beğenmemişiz bu sözcüğü. Bizim beğenmediğimiz umut sözcüğünü Fars alıp kendi diline uydurarak ümmit yaptığında ise bayılmışız bu sözcüğe. Öyle görünüyor ki İran üzerinden turistik bir gezi yaparak gelen sözcüğü yeniden Türkçe'ye uydurmak zorunda kalınca umutun yanında ümit diye bir sözcüğümüz olmuş. Bir farkla. Yeni gelen sözcüğü eski köküne döndürme şansımız kalmadığından ümiti ancak yanına bir etmek yardımcı eylemi getirerek kullanabiliyoruz. Oysa umut etmek dememize gerek yok. Eylem olarak kullanılmak istendiğinde kök canlı canlı bizi bekliyor. Ummak. Ümit etmek ya da umut etmek, temenni etmek, başlangıç yapmak ya da daha moda söyleyişle start almak aslında tek sözcükle ummak, dilemek, başlamak, dile getirilebilecek kavramlarken nedense o tek sözcük yeğlenmemekte. Özellikle siyasilerin yaygınlaştırdığı takipçisi olmak biçimindeki söyleyiş, takip etmekten farklı bir anlam içermediği halde neredeyse onun yerini almakta ve dolaylı bir anlatımın örneğini oluşturmakta. Oysa falanca işin takipçisi olacağız yerine o işin bitireceğini, yapacağını söylemek siyasiler açısından ilkinden daha çok güven uyandırmaz mı? Son yıllarda yapmak eylemi de sinema yapmak, müzik yapmak, saldırı yapmak örneklerinde çok sık kullanıldığı için anlam kaybına uğramakta. Etmek ve olmak yardımcı eylemleri Türkçe'ye yabancı sözcük sokmak isteyenlerin hizmetinde gibi görünüyor son yüzyıldır. Fransızca ve İngilizceden, ondan önceki yüzyıllarda da Arapça ve Farsçadan. Dün tenezzül etmek, mukayese etmek, himmet etmek denirken bugün birilerinden duyduğu İngilizce, Fransızca sözcüğü hemen kullanmak isteyen kişi "Ay çok irite etti beni şekerim" deyiveriyor. Konsantre oluyor, organize oluyor, kategorize oluyor, frene ediyorlar. Bu konularda çok konuştuğum için burada bir şey demiyorum. Yalnızca bu parlak yaratıcıların Türkçe düşünüp Türkçe'ye emek verecekleri günün bir an önce gelmesini diliyorum. Eylemsilerin gereksiz kullanılması. Eylemsiler, Türkçenin en işlevsel sözcükleriyken bunların da gereksiz kullanımına sık sık rastlanmakta. Benim söylemiş olduğum parçaların hepsi sözünde olduğum eylemsisine gerek yok. Onun aldığı ek, önceki sözcüğe getirilerek ve benim sözcüğe atılarak sözcük tasarrufu sağlanabilir. Tümcede hiçbir eksiklik olmaz. Söylediğim parçaların hepsi. Sözü uzatmak ve dolandırmak modaymış gibi konuğundan dinleyicileri için bir yemek tarifi isteyen radyo sunucusu bu isteğini şu sözlerle dile getirebiliyor. Kolay uygulanabilirliği olan bir yemek tarifi verebilir misiniz? Sarışın olan çocuk yanımızdan mutlu olarak ayrıldı gibi bir tümcede altını çizdiğim olan ve olarak sözcüklerin ne anlama ne de anlatıma bir katkısı var. Öyleyse ikisi de çıkarılabilir. Senin de nasıl bir geleceği olup olmayacağını öğrenmek istiyor tümcesindeki olup olmayacağı öbeği hem gereksiz hem de yanlış. Bu iki sözcük yerine tek eylemsi olacağını kullanılabilir. Aynı durum şu uzun tüncenin son bölümünde de var. Yeni kurulan partiye katılmayan bu grup, parti programını henüz okumadıklarını ve öteki partilerden ne farkı olup olmadığını henüz anlamadıklarını söylediler. Bu tümcede de olup olmadığını yerine olduğunu sözcüğü kullanılmalı ya da ne sözcüğü yerine bir konarak tümce toparlanmalı. Özne yüklem ilişkisinin gereksiz kullanılması. Çatı özelliklerinin tam bilinmeden ya da özensiz kullanılması anlatım bozukluğuna yol açarken, gereksiz kullanılması da duruluğu zedeler. Konulmak sözcüğünün çoğu kez konmak yerine, denilmek sözcüğünün denmek yerine kullanılmasını kastediyorum. Bir duvar kağıdı şirketi kendi duvar kağıtlarının reklamını şöyle yapıyordu. Yıkanılabilir duvar kağıtları. Yıkanabilir dense kağıtların banyoya girip kendilerini yıkayabileceğini düşünmemizden korkmuşlar anlaşılan. Yersiz bir korku. Duvar kağıtlarının dönüşlü özne olabileceğini düşünmezdik. Hele özne yüklem ilişkisi konusunu iyi biliyorsak. Eklerin gereksiz kullanılması. Birçok ek işlevsiz, demek ki gereksiz kullanılmaktadır. Canısı örneğindeki gibi üst üste iyelik ekleri getirilmekte, kullanımdan düşmüş, anlamca boşalmış eklere yer vermektedir. Ama bu konuda göze ve kulağa çok battığı için canısı sözcüğünü tek örnek sanmak yanlış olur. Kimisi sözcüğündeki si eki de kendisinden önceki i gibi iyelik ekidir. Öyleyse kullanımı işlevsizdir. Aynı açıklama sen de bunlardan birisisin örneğindeki birisi sözcüğü için de geçerli. Bir sözcüğüne gelen i iyelik ekidir. Sonraki si de öyle. Bunların içerisinde okuma yazma bilmeyenler bile var tümcesinde geçen içeri sözcüğündeki eri eskiden yön bildiren bir ek olarak kullanılırken bugün bu anlamını yitirmiş ve yön bildiren başka eklerle kullanılmaya başlanmıştır. Yukarıdaki örnekte içerisinde sözcüğü yerine kullanılacak sözcük içindedir. Rahmetlik Özal sözünde rahmetlikteki lik eki Allah sabırlıklar versin dileğinde sabırlıklar sözcüğündeki lık eklerini gereksizdir. Muharrem Ergen'in instrumental eki dediği ne eskiden çok kullanılmasına karşın bugün işlekliğini yitirmiş bir ektir. Bu ek işlekliğini yitirirken ile ilgeci onun yerini almış, bağımsız bir sözcük olarak ya da lale biçimindeki eke dönüşerek araç işlevini yerine getirir olmuştur. İşte bu yüzden bu eki almış sözcüğün sonuna bir de aynı işlevdeki ne ekini getirmek duruluğu bozan bir etken olmakta. Seninle, onunla, özellikle gibi kullanımları söylüyorum. Yine böyle işlevini yitirmiş bir dan kullanımı var. Ona da değinip bu konuyu bitireyim. Bireyin hakkını koruyaraktan. Bireyin hakkını koruyarak dense herhangi bir değişiklik oluyor mu anlamda ya da anlatımda? Olmuyor. Öyleyse gülerekten, yaparaktan, severekten gibi kullanımlardaki dan eki tümüyle işlevsiz. Görmezden önce, yapmazdan evvel gibi kullanımlarda da mazmez eki yerine mame eki yerlenmekte. Görmeden önce, yapmadan evvel. İki olumsuzluk ekinin üst üste geldiği kullanımlar da var. Onları da örneklendirip bu kez gerçekten bitireceğim. O gün beni görmemezlikten geldin yerine kolaylıkla görmezlikten geldin diyebiliyoruz. Bu söylediklerimi yapmamazlık etme gibi bir örnekti. Yapmazlık sözcüğünü aynı kolaylıkla ya da doğallıkla yapmazlığa çevirebiliyoruz. Öyleyse iki olumsuzluk eki üst üste kullanılmaz diye bir kural koymalıyız. Yalınlık. Bir anlatımda gereksiz süsün bulunmaması durumudur yalınlık ve çıplak, sade, gösterişsiz olanın süslü, sanatlı, gösterişliden daha çarpıcı, daha etkileyici olduğu esasına dayanır. Yalınlığı engelleyen etkenler. Yalınlığı engelleyen etken gereksiz süstür. Etkileyici olma çabası ters tepen bir silah gibi sözün etki gücünü silip süpürebilir. Örneğin, öldü sözcüğü hayata gözlerini yumdu biçimindeki klişe söyleyişten çoğu kez daha etkileyicidir. Büyük bir duygu seli içindeyim diyen kişi bu seli bu sözcüklerle o kadar da iyi anlatmış sayılamaz. Yalınlığı doğru ve iyi anlatım ile güzel ve etkili anlatım arasında bir köprü gibi gördüğümden hatta daha çok güzel ve etkili anlatımın yani edebiyatın, sanatın kapsamı içinde gördüğümden ayrıntılı biçimde üzerinde durmayı bundan sonraki kitaba adını şimdilik yaratıcı yazma olarak düşündüğüm kitaba bırakarak medyamızdan örnekler vererek konuyu ve kitabı bitirmek istiyorum. İşte örnekler. Günlük yaşamdan kimi kesitleri aktaran bir dizi filmde izleyici olarak bizler de gündelik bir karşılıklı konuşma duyacağımızı beklerken film kişilerinden birinin ötekine sen bir gerçek için yeterince hayal edilmedin diye yaptığı iltifat yalnız bizi şaşırtmamakla kalmıyor, aynı zamanda yakışıksız kaçıyor ve filmin inandırıcılığına gölge düşürüyor. Abim nerede sorusuna nerede olduğunu bilmiyorum ama bence kendi karanlığının tam ortasında diye yanıt veren ve baba olmaktan başka hiçbir özelliği bulunmayan kişi izleyiciyi gerçek yaşamı yansıtan bir film izlediğine ne kadar ikna edebilir? Özellikle medya dünyasında etkileyici olma çabası söyleyişlere ve abartmalara yol açmakta ve amaçlanan etkileyiciliği sağlamak bir yana inandırıcı bile olmamaktadır. Özel televizyonların haber bültenlerinde kullandıkları bu sözüm ona etkileyici başlıklardan bir demet sunup yargıyı okuyucuya bırakırken bu başlıklara yansıyan maço tavrada özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yürek hoplatıyor, içimizi ısıtıyor, nefes kesti, dünya basınının kalbi İstanbul'da attı, gece boyunca seyircileri kahkaha tufanına boğan sanatçılar, Türkiye'yi ayağa kaldırdı, spor camiasında bomba etkisi yarattı, Bodrum Yat Limanı dün gece bir facianın eşiğinden döndü, amansız bir pazarlık başladı. Bu pazarlık kısa sürede meyvesini verdi. Gece korkunç bir olaya ev sahipliği yapıyordu.